Ayrım 4. Yaz düşleri, düş kışları. Tomris Uyar. Sayfa 36. Beyaz Bahçede. Yandaki sırada uslu uslu oturan kız çocuğu birden anasının gizli boyunduruğundan kurtuldu. Bahçenin öte ucuna, bekçi kulübesinin oraya kadar koştu. Başını parmaklıklardan dışarı uzattı, baktı. Yoğun bir pus asılıydı gökte. Okul kapısının önündeki simitçi ile poğaçacı, öğle tatilini bekliyorlardı sabahtan beri. Önce bir yük kamyonu geçti sokaktan, sonra sırtlarında üst üste onar pardesüyle hazır giyim çırakları, sonra kağıt hamalları kamyonu boşalttılar. Gürültüler, sövgüler, korna sesleri birbirini izledi. Oysa içeride çatının kıyısına ilişmiş bir güvercin, gümüş kanatları suskun, beyaz bahçeye bakıyordu. Bir süre uzaklarda damlayan bir musluğu dinledi. Sonra beyaz kanat şakırtılarıyla temiz gök parçalarına, gökle birlikte akıp giden sokaklara doğru havalandı. Billur sessizlik bu olsa gerek. Şimdi bahçede, ayaz yemiş, boş sıraların dışında, kuşsuz bir saat kulesi kalmıştı. Yapraklarını dökmüş bir at kestanesi, öğrencisiz bir basketbol alanı. Her mevsimde aynı olan ulu bir çınar. Pusla beslenen bulutlar, kimi zaman aralarında kümelenip yardımlaşarak, kimi zaman tek başlarına kalmayı deneyerek yeni biçimlere değişiyorlardı. Durmaksızın. Bir ara güneş son bir çabayla bulutların arasından sıyrıldı ama göğe ancak kendini çok andıran bir güneş resmi çizebildi. Mevsim değişimine uğramış yapraklar okulun görkemli cephesine tırmanmayı sürdürdüler suskunlukla. Saydam kırılgan sarı uçlarıyla, direnmekten vazgeçmeyen koyu orta damarlarıyla, usta sarmallar çizerek cepheyi kaplıyorlardı. Ufak esintilerden etkilenen güçsüz yapraklar ara sıra titreşiyor, dallardan kopup taş zemine yığılıyorlardı. Daha şimdiden duvarın dibinde ölgün bir yaprak kümesi oluşmuştu. Ayak seslerini yumuşatan çıtırtılı bir renk yığını. Demin güneşin son ışığı ışığıyla onlar da bir an yalazlandılar. Sonra hırçın kızıllıklarına kapandılar yine. Nar çiçeği bir yaş dönümü. Küçük kız, parmaklıklardan dışarıyı gözlüğe dursun, Göztepe'de, eski bir bahçede, küçük kızların bakışlarına alışık bir at kestanesi, yapraklarında o dönemin soylu güneşini emdi. Bir zemberek boşaldı, bir sarmal açıldı, bir imge belleğin çukurlarından aşağı süzüldü. Birdenbire bir hanım eli, içine gizlediği dişi kokusunu ürkekçe dışarı vurdu. O bahçede, Göztepe'de bir kuyu vardı. At kestanesinin yanı başında. Dipsizliğiyle göz alan, kamaştıran bir kuyu. Onun yanında da göğe erişen sonsuz bir vişne ağacı. Küçük bir kız hanım elili penceresinden dışarıyı gözlediğinde önce at kestanesi, sonra kuyu, sonra vişne ağacıydı gördükleri. At kestanesinin cömertçe uzattığı boşlukta ikisi derinden serpiliyorlardı. Yaşamın bağrında görünmeden serpilen, yaşamı o yüzden dayanılmaz güzel kılan çift yüzlü bir ölüm simgesi gibiydiler. Bilinmeyen bir uzaklıkta somut, ölçülebilir bir derinlik. Küçük kız onlara bakarken ürperirdi, nedenini bilmeden. Kahverengi bir zaman parçasına kaçar, gözlerini yumardı. Ama gözlerini yumunca da güneşe doymuş kirpiklerinin önüne derinlerden vuran kara benekler üşüşürdü. Ya bir de soba vardı sahi, hayatın ortasında. Sobanın yanındaki sedirde irili ufaklı alacalı minderler. Akşamın erken indiği günlerde annesi, babası ve küçük kız o sobanın çevresine doluşurlardı. Yemekten sonra anne bulaşıkları yıkarken baba saatleri kurardı. Onlara tesbihlerden, ufak zillerden, boncuklardan ağırlıklar takardı. Her birinin birer dakika arayla çalmasını isterdi. Upuzun sarkaçlarıyla dede saatler, guguklu dayı saatler, kapıdan girişteki teyze saat, hep birer dakika arayla, kendi kişiliklerine göre, öz sesleriyle zamanın geçtiğini duyururlardı. Baba, depremlerden, beklenmedik büyük esintilerden korumak amacıyla, saatlerin çevrelerine cam geçirtmişti. Bir şaşmazlık aradığından değil, odayı, evi sıcak kılacak bir büyü yaptığından, saati umursamayarak bir anlamda, zamanı aldattığından. Küçük kız, sedirde, annesinin ıslak entarisine başını koyup uyumadan önce, saatlere teker teker kulak verirdi. Ama bir süre sonra ürker, kulağını annesinin dizine sıkıca bastırır, dışarıdan eve yüklenen acımasız yaşamın gelgidini duymamak için kendi kahverengi, içsel sessizliğine kaçardı. Bir akşam annesini sedirde görmediğini anımsıyor. Minderler, örtü, her şey yerli yerindeydi. Ama annesi yoktu. Sonra da hiç olmadı. Ölüm onun sedirdeki boşluğuydu. İşte o kadardı. Büyüleyici, esritici bir yanı olmadığını o gün anlamıştı. Bir şeyin birdenbire yerinde olmaması ama aynı tiktağın sürüp gitmesiydi ölüm. Küçük kız 3 dakika süreyle orta yaşlı bir kadının geçmişini yüklenen küçük kız, abinin okuldan çıktığını görünce koştu, gelip sıradaki eski yerini aldı, uslu oldu. Mehlika öğretmen, kahverengi sessizliğine vuran dış sesleri dinledi. Ne kadar tuttu? Yetti mi verdiğin para? Ana soruyordu. Oğlan utandı. 500 lira tuttu. Ana, oğlunun yüzüne hemen bakmadı. Cüzdanındaki bozukluklardan yol parası ayırır göründü. Ali'nin anası 400'deydi de. Ama bir kitap daha varmış. Almanya'dan gelecekmiş. Parasını peşin verdim, adımı listeye yazdırdım. Çünkü az sayıda gelecekmiş, dedi oğlan telaşla. Yüzünde açıkça soramadığı sorunun kırmızılığı, kötü mü etmişim? Ana birdenbire değişti. Yumuşak kahkahalara bıraktı kendini. Aha, anacığım benim, delirdin mi sen? Oğluna sıkı sıkı sarıldı, kendi sıcaklığını onda sınadı, dölünün sürekliliğine şaştı. Öylesine içten, arkadaşça bir sarılıştı ki, bir an ana oğul aynı yaşta oldular. Küçük kız uzak kalmıştı. Ben de kitaplara bakabilir miyim abi? Diye söze karıştı. Bak ama kirletme sakın, dedi ana. Sen de büyü, abin gibi çalışkan ol, oğluna göz kırptı. Sana da kitap alacağız, defter alacağız, boya kalemi ney alacağız. Bu kitaplar var ya, dedi oğlan güvenle. Ortaokul süresince hep okuyacakmışız bunları, okul bitene kadar. O güne ölmez sağ kalırsak. Şu kadının yerinden kalkması, çocuklarıyla birlikte bahçeden çıkması, yokuşu inerken ansızın tökezlemesi, yüreğini tutup yere yıkılmasıydı ölüm. O kadardı. Ana, yandaki sırada oturan güzel giyimli kadına, öğretmen de herhal, elinde bir defter var, bir açıklama yapma gereğini duydu. Geciktik de, dedi usulca. El diyarından yeni geldik. Oğlanın okul nakil işi sürdü biraz. Mehlika öğretmen, kahverengi sessizliğinden çıktı. Bir yıl süreyle yağ kuyruklarında, tüp gaz kuyruklarında, sabun tozu kuyruklarında edindiği komşu kadın sesiyle avuttu onu. Üzülmeyin efendim. Her yıl geç gelen öğrenciler olur, malum. Ötekilere çabuk yetişirler. Bilmem ki, dedi ana. Kaygıyla göğe baktı. Bizler okumuş değiliz de. Sonra kendisiyle dostça söyleşen bu kentli öğretmene, çok ama çok önemli bir giz verircesine eğildi. Leylekler de çoktan göçtü, dedi. Çoktan. Hangi ses tümcesi daha önceydi? O an bir cep radyosundan Nikolaki'nin Mahur Saz semaisi yükselmişti çünkü. Saz semaisi yükselirken, yüreklerin derininde unutulmuş, ellerin ucunda beklemiş, göz pınarlarında birikmiş bir tortuyu da seyretti. Yüzeye doğru zorladı. Önce Mehlika öğretmenin sırtına bir yıldır yoksun kaldığı kalın geçmişli Temmuz güneşini giydirdi. Erenköy'ünde bir bahar gecesi. Ateş böceklerinin cızırtısından başka ışık yok. Bir delikanlıyla el ele denize doğru yürüyor. Bir ara duruyorlar. Olamaz bir şeyi gözlercesine bakıyorlar göğe. O anda birlikte baktıkları için olamaz gibi gelen bahar göğüne Erenköy'ünde. Saz semaisi inceldi, inceldi ama etkisi değişmedi. Sanki hoyrat bir el, geçmişi karıştırmış, kurumuş lavanta çiçeklerini sermişti gözler önüne. Semainin son ışıklarında kendine göz attı Mehlika öğretmen. Az ötedeki kırık taşlara dolmuş yağmur sularında görüntüsünü inceledi. İnce bağcıklı rugan bir bot giymiş, şemsiyesini bir kraliçenin asası gibi taşıyan bir kadın gördü dalgın suda. Ekose astarlı, pastel yağmurluklarla, yün şapkasının bir ton açığı bir fularla, Uçuk ama pahalı bir kokuyla bütünlenen bir inceliği vardı gördüğü kadının. Yoksa burnu kemerliydi, bacakları kalındı. Bazı yabancı kadınlarda, bazı öğrencilerde birdenbire algıladığı, etkisinde kaldığı dişilik yoktu bu kadında. Daha çok tükenmeye yüz tutmuş bir soyun, genç kuşaklara uzak düşen bir kültürün savunucusu gibiydi. Değişmez kalıplarla düşünen, ortak imgelere sığınan bir kalıntı. Erenköy sözcüğünün çağrışımını Erenköy'ünden ayıramayan düşçünün biri. Bir yıl süreyle kiremit renkli beton yığınlarından, kuru ağaçlardan, çamurlu toprak yollardan geçerek bir yeri bir başka yere bağlamayan istasyon köprülerinde yürümesi, her akşam bir karabasan karanlığından artık yankısı bile kalmamış eski Göztepe'ye, bomboş evine, yağ paketlerine, sabun tozlarına, böcek ilaçlarına dönmesi bunun cezası değil miydi? İyisiniz ya hanım, neyiniz var? Ana ayağa kalkmıştı. Kızının paltosunu ilikliyordu. İyiyim efendim, dedi Mehlika öğretmen kırık bir sesle. Bize Allah'a ısmarladık, dedi ana. Belki gene görüşürüz. Belki siz okutursunuz bizim oğlanı. Kim bilir? Güle güle efendim. Belki. Karanlık bir geçmişe doğru hızla yol alarak. Bir yıl önceydi. Dudağının üst köşesi uyuşmamıştı daha. Sesi de kendi sesiydi. Sözcüklerle kabuğun altındaki anlam arasında kopukluk yoktu. Daha nice genç kışlar öğrencilerini açıklayacak, anlatacak, onları dışarıda sürüp giden korkunç gürültüden, keşmekeşten, ölümden koruyacaktı. Konuşacaktı onlarla, birlikte forumlar düzenleyeceklerdi. İstediklerini sorsunlar, istediklerini söylesinler, öğrensinler. Aman yalnızlığa düşmesinler. Geçen yıl bu mevsimdi. Yalnızlıkla savaşsınlar. Geçen yıl bu mevsimdi. Forumdan sonraydı. Geçmişle kültür bağını yitirmesinler. Şimdi şu kadının çocuklarıyla çıktığı kapıda duralamıştı. Bakmıştı. Gözlerine inanamamıştı. Murat'la Selma en iyi öğrencileri kapısı tam kapanmamış bir ekip arabasındaydılar. El salladılar. Durun diye haykırdı Mehlika öğretmen. Durun diyorum size. Araba yokuştan indi. O kadardı. Durun. Koşuyordu. Çantasını fırlattı önce. Sonra şemsiyesini soluk soluğaydı. Araba gönüllerde yoktu artık. Soracak bir şeyiniz varsa bana sorun. Bana, dedi son kere duyduğu kendi sesiyle. Bana sorun diyorum. Ders zili çalıyordu. Demek 20 dakika. Topu 20 dakika. Bir bütünlüğü, bir yaşamayı, bir kişiliğin artık ikiye ayrılmış parçalarını toparlamaya, hepsini bir 20 dakikacık. Bir beden anımsamasıydı bu. Uzundu. Gerekliydi. Melika öğretmen saçlarını düzeltti. Defterine, kargacık burgacık yazısına, günün tarihine, günün konusuna baktı. Sattıkları hep meta-ı candır. Aldıkları suz-işi nihandır. Demek bugün konumuz yine hüsnü aşk. 4. ayrımın sonu, sayfa 42.